Ayrım 19, sayfa 181. Bilgisayar. Gerçekten Burak'ın kızlardan çok ilgisini çeken bir konu varsa o da bilgisayardı. Ben bilgisayar mühendisliği okumak istiyorum. Üstelik konumu da iyice araştırmış bulunuyorum. Simtem bilgisayar odasından çıktığı yok ki dedi. Ne yapalım kızım? Geçen gün bilgisayar bozulmuş. Tamir etmek için hoca beni çağırdı. Acil hissebilirlere de ben öğretiyorum. İyi iyi, hemen övünme. Övünmüyorum. Neden o odadan çıkmadığımı anlatıyorum. Bizler hala dördümüz, beşimiz bir bilgisayarın başında işin alfabesini sökmeye çalışırken Burak bu işi çoktan öğrenmiş, adam akıllı yol almıştı bile. Tabii dedi Aylin, benim evde bilgisayarım olsa ben de Burak gibi olurdum. Annemlere o kadar söylüyorum ama oralı oldukları yok. Kendi bilgisayarın olmayınca çok geri kalıyor insan diye Aylin'e katıldı Simten. Onları hiç sevmeme karşın ben Aylin hem de Simten çok haklıydı. Öyle okulda bir sürü kalabalıkla bilgisayar paylaşarak pek bir şey öğrenilmiyor. Sıla dedim Muhalla Hanım. Sen ne düşünüyorsun? Ben araştırmacı doktor olmak istiyorum. Ya bu yanıt Muhalla Hanım'ı etkilemişti. Sıla'nın boş konuşmayacağını herkes bilir. Çok ilginç. Neden araştırmacı doktor? Hastalıkların nedenini bulup çareleri üreten araştırmacılar da ondan. Doktorlara ise bu durumu doğru tadı koyup ilaç yazmak kalıyor. Oysa ben çare üretenlerden olmak istiyorum. Çok ilginç, çok diyerek sanki hiç işin iç yüzünü anlamak istercesine Sıla'ya bakıyordum Muhalla Hanım. Neden bu konuya bu kadar ilgi duyuyorsun? Özel bir nedeni var hocam. Tabii Sıla'cığım, özür dilerim. Sıla'nın annesinin kan kanseri olduğunu ve onun bu nedenle araştırmacı olmak istediğini Dilek'le benden başka kimse bilmiyordu. Yerine oturduğunda Sıla'nın yüzü sapsarıydı. Muhalla Hanım bu konunun onu üzdüğünü anlamışçasına hemen toprağa döndü. Söyle bakalım Toprak, senden ne haber? Ben hukuk okuyacağım. Harika. Neden? Toplumdaki eşitsizlikleri beni çok rahatsız ediyor. Ve diye lafa atıldı Melis. Sen de kılıcını kuşanıp dişi bir Robin Hood gibi zavallıları savunacaksın. Melis bu. Az önceki lafın altında kalır mı hiç? Ama Toprak gayet sakin. Evet, aynen öyle. Tabii ki dişi Robin Hood olmak gibi bir iddiam yok. Melis'in fantezileri beni aşıyor. Sınıftan sesleri yükseldi. Bu söz düellosu herkesin hoşuna gitmişti. Toprak devam etti. Hukuku okuyup özellikle de haksızlığa uğrayan kadınları savunmak istiyorum. Aslan feministim benim, dedi Burak. Burak'ı da duymamış gibi sözlerini sürdürdü Toprak. Saniyeleşme sürecinde olan toplumlarda en çok ezilen kadınlar ve gençlerdir. Bilgi toplumuna geçene kadar da bu böyle sürer gider. Ülkemiz bu süreci yaşamakta ve madem bu beni rahatsız ediyor, o zaman toplumun duyarlı bir birey olarak ezilenlere yardım ederek kendimce katkıda bulunmak istiyorum. Bravo diye bir alkış koptu. Bu Toprak'ın söylediklerinden çok etkilenmiş olan Dilek'ti. Aslında ben de Dilek'le aynı fikirdeydim. Gelecekle ilgili derinlemesine düşünülmüş karar diye. Ben buna derim işte. Tabi Sıla'nınkine de yabana atmamak gerek. O da eline boyuna düşünüp yapmıştı seçimini. Ya sen Sera Hanım, eller aya gidiyor, sen yaya. Düşünmeliyim. Derhal ve şiddetle düşünmeliyim. Ders bittiğini belirten müzik çalmaya başladı. Muhalla Hanım, bir dakika çocuklar, bir dakika dedi. Kafalarınızı karıştırıp sizi mutsuz ettiğimi biliyorum ama bu konuda son bir şey istiyorum sizden. Önümüzdeki zaman içinde kendinize dönüp içinizdeki sesi bulmaya çalışın. Bu ses size beklentilerinizi, isteklerinizi, rüyalarınıza söyleyecektir. Ve koşup tahtaya bir şeyler yazmaya başladı. Bir yandan da dönmüş bize sesleniyordu. Bunu defterinizin bir köşesine not edin ki arada bir bakıp düşünesiniz. Bugünlük bu kadar. Daha ne olsun, sevgili hocam dememek için kendimi zor tuttum. Ve işte yazdıkları. Kendi ayaklarınızın üstüne sağlam basmak istiyorsanız önce içinizdeki sesi bulun. Bu kendi yıldızınızı bulmak gibi bir şeydir. İçinizdeki ses önce çok zayıftır, inceciktir. Hatta ilk başta duyamazsınız onu. Ama siz yine de dinleyin. Kendini içinize dönün ve derinliklerde saklı olan gerçek düşünce ve istekleri yakalayın. Ve onları izleyin. İşte bu sizin yıldızınızdır. Pırıltısıyla, ışıltısıyla size yol gösterecek olan yıldızınız. Harika değil mi? Yemekte gidip Toprağın yanına oturdum. Hayret bir şeysin. Bu bir övgü mü? Hem de nasıl? Teşekkür ederim Toprak. Evet, ne yapacağımı? Hem de bu kadar ayrıntılı biçimde nasıl bilebiliyorsun? Ağzındaki lokmayı yuttuktan sonra düşünerek dedi. Ben de düşünüyorum ama yine de bilemiyorum. Hoş, annem biliyor. Ne diyor annen? Ekonomi oku diyor. Dua et işletme oku dememiş. Niye öyle dedin? Çünkü şimdi aileler bir işletme diye tutturdular da ondan. geçer akçe diye düşünüyorlar ya. Çocuk da o işe heves. Yetenek varmış yokmuş hiç arayıp soran yok. Annem ekonominin çok geniş bir alan kapsadığını, iş dünyasında bana yararlı olacağını söylüyor. Doğru dedi Toprak. Tabii ekonomi sana göre bir konuysa. İşte ben de bunu bilmiyorum ya. Ama annemin yanı sıra babamla Murat enişte de aynı fikirde. Bak şöyle de düşünebilirsin. Bir umut, kulak kesildim. Yazın yaptığın çalışmalar var ya. Evet, o çalışmalar arasında hoşuna gidenler bir ipucu olabilir ama. Dede benim için duyduğu çaresizliği belirtircesini içine çekerek. Deneyimde öyle az ki diye ekledim. Romeo ve Juliet balesinde yer göstermek hoşuma gitmişti. İyi ama sarabı bir meslek değil ki. Birden Toprak dedim. Bilmem bir işe yarar mı? Söyle söyle. Melislerle otellere gidiyordum bir aralar. Yüzünde alaycı bir gülümseme geçti belirli belirsiz. Sonra bazen de dedemlere gidiyoruz filan. Sera konuya girer misin? İşte ben o zamanlarda hep böyle bir yerde çalışmak ne güzel olur diye düşünmüşümdür. İşte sana ipucu dedi Toprak. Ama böyle düşündüğümün farkında bile değildim. Şimdi seninle konuşurken aklıma geldi. Konuya yoğunlaştın da ondan. Hay Allah, hayret bir şey deyip duruyordum. Yani şimdi ben hayattaki beklentimi, mesleğimi buldum mu? Amma da uçtun, dur bakalım. Sen otellerde çalışmanın sana çekici geldiğini anladım senin. Hepsi bu. Yani bir otelde çalışabilirim. Yani turizm okuyabilirim. Neden olmasın? Eğer istediğin buysa. Düşünmem gerek. Ha şöyle. Melis yanımıza gelip oturdu. Neler kaynatıyorsunuz bakalım? Öyle bir kaptırmıştınız ki dünya yıkılsa farkında olmayacaksınız. İki saattir size el sallıyorum. Sınıftaki konunun devamını konuşuyorduk dedim. Aman sus, bir de yemekte aynı şeyleri dinleyemem. Patladım sıkıntıdan. Hem size müthiş bir haberim var. Anlaşılan anlatmadığın bir biz kaldık ki kalkıp buralara kadar geldin dedi Toprak. Melis istemiyorsanız anlatmam diyerek kalkacak oldum. Hemen koluna yapıştım. Sen ona bakma Melis, hadi anlat. En bağlı dedikodular ondadır. Süpe'nin bunalım nedeni ortaya çıktı. Ya demişim hayretle. Ya dedi Melis büyük bir keyifle. Gerçi dedim artık yavaş yavaş sınıfta konuşmaya başladı. Sadece konuşmak mı? Gülümsemeye ve ıslık bile çalmaya başladı. İyileşiyor desene. Farkında mısınız bilmem. Birkaç gündür Burak'la da arası eski gibi. Ben de ilk fırsatta Burak'ın yanına yanaşıp gözün aydın dedim. Ne demezsin dedi Burak. Yeniden arkadaşına kavuştuğun için çok mutluydu. Derdi neymiş diyerek hemen konuya girdim. Bunları söyledikten sonra bir kahkaha attı. Alem kız. Meğer işin içinde iş varmış. Ben Melis gibi güzel dedikodu anlatan hayatımda rastlamadım. Bizim sırma bile onun eline su dökemez. Gözleri fıldır fıldır, gülüşü fıkır fıkır. Bazen de kendi anlattıklarını kendi heyecanında ayaklara fırlıyor. Ve hem taklit yapıyor hem de anlatıyor. Üstelik birini taklit ederken bir köşede duruyorsa ötekinin yaparken hemen yer değiştiriyor. Özetlemek gerekirse sanki bir olay anlatılmıyor, bir piyes halindeniyor. Supi'nin suratsızlığının nedeni kırık bir aşk hikayesiymiş. Bak garibim, efendim. Supi yazın bir kıza aşık olmuş. Kız da bunu yüz verir gibi yapmış ya da bizimki öyle zannetmiş. Orasını bilemeyeceğim. Sonra kıza çıkma teklifi etmiş. Ya düşünebiliyor musunuz? Bizim Supi'cik neyse kıza çıkma teklifi etmiş ve hadi ama söyle sonra ne olmuş? Kız onu reddetmiş. Hay Allah, sadece reddetse yine iyi. Dahası mı var? Evet, Supi neden benimle çıkmak istemiyorsun diye sormuş. Bak sala, sana hayır demişler daha ne karıştırıyorsun. Nedenini bilmek onun da hakkı diyerek Toprak bile bu dedikoduda seansına katıldı. Şahsen ben bilmek isterim. Ben canın cehenneme derim dedim. Melis, dinleyecek misiniz dinlemeyecek misiniz diye çıkıştı bize. Tamam hadi anlat. Supi neden benimle çıkmıyorsun diye sorunca kız ne dese beğenirsiniz. Sen söylersen öğrenebileceğiz. Hadi ama kız ona ben sürekli suluk yapan, şaklaman tiplerden hoşlanmadığım için seninle çıkamam demiş. Vay be, çok katlarmış ama. Ne kızlar var görün bakın. Herkes biz mi? Diye hemen kendine pay çıkardı Melis. Şahsen ben olabildiğince insanları kırmamaya çalışırım. Demek onun için artık sınıfta ne şaka yapıyor ne de tahtaya yazılar yazıyor. Peki bunları Burak'a nasıl anlattı? Yani eminim Supi bilinmesini istemez. İnsanların ağzından laf almayı bileceksiniz diyerek çapkınca göz kırptı Melis. Ve hepimiz toparlandık. Çünkü Supi ile Burak yemek tepsileri bırakmak için yanımızdan geçtiler. Duydular mı acaba dedim. Duydularsa çok ayıp olur. Yok merak etme. Ben onların gelişini gördüm. Duyacak gibi olsalardı susardım. Ama sonuçta Supi'nin artık bunalımdan çıkmış gibi görünüyor. Önemli olan da bu dedim. Bu da bugünün öyküsüydü. 4 Ekim Pazar. Bugün ailemi devlet gücüyle otele götürdüm. Emre Çırağan Oteli'ne. Topraklıkla konuştuklarımızın sonucunda bir kez daha otele gidip yeni düşünceler ışığında kendimi sınamak istedim. Parantez içinde öf ne cümle ama. Tabii bizimkileri asıl nedenimi söylemedim. Öyle ya, orada da fol yok, yumurta yok. Bu isteğim karşısında annem biraz şaşırdı ama madem içinden geldi pekala dedi. Ve dedemleri aradı. Sera Hanım bu pazar bir otele gitmek istiyormuş. Böylece uzun görüşmelerden sonra Çırağan Oteli'ne gidilmesine karar verildi. Hem yeni bir yer göreceğim hem de geleceğimle ilgili bir konuda bir otele alıcı gözüyle bakacağım. İçim bayağı heyecanlıydım. Çırağan Oteli ne kadar güzel bir yermiş meğer. Ağaç boyundaki bitkilerle bambu koltuklar ve çiçekli yastıkları sera havası vermiştim çay salonuna. Geniş teraslar ve yüzme havuzu denizle iç içeydi. Oturduğumuz yerden görünen manzara ise muhteşemdi. Dedem sordu, bu otele gelme fikri nereden çıktı? Anneannemiz her zamanki gibi çocuk aklı, arada sırada böyle yerlere de gelmek lazım diyerek beni kolladı. Onlar konuşurken ben çoktan düşünmeye başlamıştım bile. Böyle bir yerde çalışmayı ister miyim diye sordum kendi kendime. Ve cevap bir yoyo topu gibi hem de nasıl şeklinde oldu. Ben bir tuvalete kadar gideceğim. Kız daha yeni geldik dedi dedem. Ve yine anneannem, canım sen de uğraşmış çocukla diye onu susturdu. Aslında tuvalet bahaneydi. Oteli kendi başıma gezmek istiyorum. Ağır adımlarla lobiye geçtim. Tanışmada çalışanlara baktım. Ne kadar da güzel giyimli, havalı kızlardı. Kendimi bir an onların yerine koyarak hayale daldım. Bir turist bana bir şey soruyormuş. Ben mükemmel bir İngilizce ve çok tatlı bir gülümseylemeyle onu yanıtlıyormuşum. Ayrıca saçlarım ve makyajım da kusursuzmuş. Kar gibi beyaz bir bluz, daracık lacivert bir etek giyiyormuşum. Boynuma da kırmızı bir eşarp bağlamışmışım. Sonra benimle birlikte çalışan o yakışıklı delikanlı bir espri yapıyormuş ve birlikte gülüşüyormuşuz. Size yardımcı olabilir miyim? Öylesine hayallere dalmışım ki danışmanın önünde salak gibi duruyormuşum ben. Hemen toparlanıp telefonlarda acaba deyiverdim. Geçen kız tam da hayalimdik gibi bir gülücükle ileriden sağa dönüp arada dedi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Aynı hoş. Tabii telefon falan edeceğim yoktu. O anda aklıma geleni söyleyivermiştim. Ama yine de hadi oraları bir göreyim diye tarif edilen yere yöneldim. Geniş koridorlar, yumuşacık halılar, küçük dükkanlar, bir telaş gidip gelenler. Evet evet dedim içimden. Çalışmam için harika bir yer burası. Masaya döndüm ve dedem bu kez de kız nerede kaldın dedi. Bazen ne kadar da lüzumsuz yere uğraşıyorlar insanla. Annem çay ve sandviç ısmarladık. Eğer pasta istiyorsan gidip oradan seçmen gerek diyerek konuyu değiştirdi. Bu kez de pastacıların olduğu bölüme yollandım. Servis yapanlar gencecik kızlar ve delikanlılar. Göğüslerine altlarının yazılı olduğu küçük kartlar değiştirilmiş. Oysa nefis görünüşlü pasta arasından seçim yapmakta epeyce zorlandıktan sonra çilekli pastada karar kaldım. Ama bu kez de aklım ötekilerde kaldı. Anne dedim, bak servise çalışanların adları yazılı göğüslerinde. Onlar stajyerler. Öyle mi? Evet, onların hepsi turizm öğrencisi. Oteller artık stajyerleri de çalıştırıyor ki bu da hem öğrenciler hem de otel için çok iyi. Bak sen şu işe. Bizim masaya bakan kız çok şirindi. Ufak tefek esmer güler yüzlüydü. Anneme fısıldadım. Ne olur sorsana hangi okula gidiyormuş? Annem İlahi Serra diyerek bana güldüyse de genç kıza yanınıza gelince sordu. Siz hangi okula öğrencisiniz? Boğaziçi Üniversitesi'nde. Ama şimdi okul dönemi değil mi? Öyle ya. Bir kız bir yandan tabakları, çatal bıçakları yerleştiriyor. Bir yandan da bana cevap veriyordu. Staj dönemimi daha çabuk tanımlayabilmek için kışın hafta sonları da çalışıyorum. Bazı oteller bu konuda anlayışlılar. Yani programa esnek tutuyorlar. Annem sizin okulunuz kaç yıllık diye sorulara devam ettim. 2 yıllık ama gelecek sene 4 yıllık olacak. Bu iş yorucu değil mi kızım? Diye bir soru da dedemden geldi. Kız gülümsedi. Evet gerçekten çok yorucu. Tabii ya, bütün gün ayakta durmak kolay mı? Nasıl dayanıyorsun buna? İşimi seviyorum efendim. Canım onları geç. Ne diye kendini kıyaslıyorsun diye anneannem lafa karıştı. Başka bir arzunuz var mı efendim? Hayır yavrum, teşekkür ederiz. Hadi Allah kolaylık versin dedi yine dedem. Stajyer kız teşekkür ederim diyerek masamızdan uzaklaştı. Onun arkasından bakan dedem başını iki yana sallayarak ne günlerden ne günlere geldik. Alaylı garsonlardan okumuş. Pırıl pırıl gençlerin eline geçti bu işler de konuşmaları bile bambaşka. Hepsi doğru düzgün aile çocukları. Görgüleri var. Bir de eğitim beklenince işte böyle insanın içini açan görüntüler çıkıyor ortaya. Turizm sektörü çok ilerledi, çok. İzmir'de bu konuydu. Murat'la konuşmuştuk da bu yıl her zamankinden çok sayıda turist bekleniyormuş. Ülkemiz güzel. Bir de modern oteller yapılıp böyle eski limanlar hizmet verince neden bir İspanya olmayalım? İspanya turizmle kalkanı. Bizim onlardan neyimiz eksik?